Kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Programımızın bu kısmında NBA'den devam edeceğiz. Bıraktığımız gibi ama bu sefer henüz başlayan yarı final karşılaşmaları.
Dur bir şeyleri de konuşalım, öyle geçelim.
Kimi Eren?
Suns yani San Antonio, Nets ve Clippers'a da veda edip ikinci tura geçelim.
Bir kere Clippers'a veda etmek için bir program gerekiyor. Cidden Doug Rivers hocamın ellerine sağlık. Çok karakterli, sonuna kadar bırakmayan, çok iyi hücum eden, ne yaptığını bilen, elindeki malzemenin verim olarak %100'ünü alan bir sistem kurmuş Doug Rivers ve yardımcıları. Yani 31 sayı geriye düştüler. Oradan geldiler. Kendi evleri deplasmandaki maçta bu sefer Golden State 4-1'ler işi uzatmaz dediler. O maçı da geriden gelip öne geçip almayı başardılar. Hatta geriden gelme tabiri doğru olmaz. Bir yerde geriden geldiler ve aradaki puan farkını korudular. Yani Clippers şu an NBA'in en iyi takımı olarak lanse edilen Golden State'e hem baştan ağırlık koyup kazanmayı bildi, hem 31 sayı gibi akla sığmayan bir
rekor farklı. Yani işte.
Rekor gelip kazanmayı bildi. Bunlar benim için bir takıma saygı, ne kadar saygı duyması gerekiyorsa ben o kadar saygı duyuyorum Clippers'a. Ve bence bu yaptıkları free agency için de çok önemli. Zaten Los Angeles oldukları için büyük bir avantajları var. Cap space'leri çok var. Bir de her oyuncu böyle bir takımın yuvanın içine gelmek ister diye düşünüyorum.
Ben de dediklerini görüyorum ve arttırıyorum. Ben şu an bir süperstar olsam serbest kalan, beni isteyen takımlar içinde Clippers varsa Clippers'a giderim. Özel bir sebep yoksa, atıyorum hani işte Brooklyn'dir, Brooklyn'e gider. Veya
o atıyorum, zaman artık açıklayalım.
Artık emin misin?
Eminim. Sen hangisinden bahsediyorsun? Farklı kaynak mı aldık?
Ben çok gizli bir kaynaktan aldım.
O zaman sen söyle.
Söylüyorum. Uh-huh. Yazın Kevin Durant denen yıldız oyuncunun herkes New York'a gideceğini düşünüyor. Ama o Amerika'nın en büyük iki şehrinden diğerini tercih edecek. Ve adresi de sarı mor olmayacak.
Efekan, buna kalp dayanmaz. Ve ben başka bilgi daha aldım.
Ney?
Bu biraz ama ters köşe.
Hayda.
Kawhi Leonard, Los Angeles Lakers'a hayırlı olsun.
Hayda.
Şimdiden bu sezon sonu forma fiyatları düşmüşken custom 11 numara işte, ya da 2 numara. 11 ne? 2 numara.
2 Lonzo da hocam.
2 Lonzo da mı? 2 numara Kawhi Leonard'a hayırlı olsun.
12 numara taraftar numarası.
Lonzo Ball başka numaraya kaydırıldı.
Evet oğlum, Lonzo gitsin, başka Kawhi varken Kawhi
gibi. Jenny Bass'la konuştum. O bana bu bilgi.
Sen direkt ondan mı aldın?
Direkt ondan aldım. Şahsi numarası var bende.
Ben de Clippers bilgisini, ayıptır söylemesi, The Logo'dan aldım.
Aha. Evet evet, zaten ara sıra şeyde onunla kahve içmiştik değil mi? Çırağında.
Çırağında.
Evet, evet, oradan da Efekan'ın numarası oradan geldi. İşte Yugoslav faulinde 2 böyle bir armağanımız olsun ama herkese de söylemeyin.
2 içeriden bilgi aldık.
Aynen öyle.
Bunları... Bu yüzden az izleyicimiz var. Herkes duymasın diye.
Aynen öyle. Aynen öyle. Bu yüzden yaymıyoruz.
Bu yüzden yaymıyoruz. Az 100 kişiye söylüyoruz.
Kesinlikle öyle. Mesela bu bilgiye ulaşacak olan kişileri düşünüyorum. En fazla 5 kişi.
Evet.
Ama 5 kişi bizim için.
Az ve öz bir sayı.
Az ve öz bir sayı. Deyip devam edelim o zaman.
Şey, bu arada Clippers'la ilgili son şeyi söyleyeyim. Ben playoff yarışıyla konuştuğumuz zaman sonuçta playoff'a katılmazlarsa bir tane birinci tur hakkı kendi ellerinde olacak. Hani o yüzden herhalde kalmazlar diye düşünmüştüm. Fakat sonra playoff'a kalmak için uğraşmaları ilginç gelmişti bana. Ama şimdi bakınca hem bu seneki draft'ın çok derin bir draft olmayacağı haberlerinin gelmesi ve bizim de izlediğimiz kadarıyla öyle görmemiz. Hem de sonuçta kazanan bir kulüp olduğunu, işte kazanmaya başlayan bir kulüp olduğunu, iyi bir takım olduğunu, işte neler yapabileceğini göstermek, işte Golden State'i iki kere mağlup etmek, 31'den geri gelerek mağlup etmek, o senin bir tane bir draft, birinci tur draft hakkından daha değerli bence. Free agent'ta kadrona katacağın yıldızlara mesaj açısından. O yüzden şimdi dönüp bakınca bu konuda da doğru karar vermişler. Yani hiç yanlış karar vermedikleri bir sezon geçirdiler ya. Sıfır hatalı bir sezon geçirdiler.
Mükemmel bir sezon geçirdiler. Mike Budenholzer işte NBA'in en iyi rekoruna şu an sahip olmasa benim yılın koçu adayım Doc Rivers evet, olurdu.
Kesinlikle hiçbir şey denemez. O zaman istersen bir diğer kendi potansiyeline göre iyi sezon geçiren takım Spurs'a gelelim. Hatta iki takım Spurs ve Nets'e gelelim. Bir de benzer karakterdeler. Renkleri, oyun tarzları.
Greg Popovich hocam.
Oyun tarzı derken top paylaşımı, oyunculardan verim alma.
Şu açıklamayı yapmış. Şu an 3 takımla görüşüyorum demiş.
Evet.
Troll bir şekilde. Twitter'da izledim. Gülerek söylüyor. Aslında Popovich için de şey haberleri yükselmeye başladı. Amerika başında bu yazki dünya şampiyonasından sonra emekliye ayrılacak tarzı haberler yükselmeye başladı.
Bence de başta öyle duruyordu. Hı-hı. Ama bir süredir bana kalacakmış gibi geliyor. O açıklamasından öyle bir
şöyle, sanırım hava aldım ben. 2022'ye kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin head coach'u olarak sözleşmesi var. Yanılmıyorsam.
Ya 2019 Dünya Kupası'nın da başında olacağı ve sonuçta Amerika hak kazanır.
2019,
2020 Tokyo'da evet, takımın başında olacağı kesin. Kesin.
Bence 2020 Tokyo'da altın madalyayı aldıktan sonra emekliliğine ayrılır.
Bence de. O zamana kadar Spurs'ta kalabilir. Diğer görüşüyorum dediği iki takım da bu arada İtalyan sahil kasabası takımlarıymış.
Valla.
Portofino ile yine onun gibi isimli bir şey.
Aslında Popovich böyle
çok tarzına ama, uygun değil mi?
Çok zor ama son bir Avrupa'da izlesek
keşke
çok iyi olmaz.
Olsa da çok zor. Bence Spurs'ta uzatacak ya.
Bence Spurs'ta artık uzatmaz.
Bana Spurs'ta kalacak gibi geliyor.
Bence Spurs'u Messina hocama bırakacak.
O da olabilir. Yani Spurs'ta bir yandan Messina veya Becky Hammond'lı böyle farklı bir senaryo izleyelim de çok istiyorum ama bir yandan da sonuçta bu adamların bu saydığımız iki ismin daha doğrusu Spurs veya başka bir NBA takımının başına önünde sonunda geçeceğini biliyoruz ama Popovich'i bir yılsa bir yıl, üç yılsa üç yıl yani ne kadar daha izleyebilirsek, takip edebilirsek o kadar şanslıyız bence. O yüzden ben mümkün olduğunca kalsın istiyorum. Çünkü o ayrıldıktan sonra zaten Messina için de Becky Hammond için de her zaman şans var.
Kesinlikle. Ve şimdi Brooklyn o zaman. Brooklyn'le ilgili şöyle bir haber okudum. New York'tan sonra Kevin Durant'in en büyük talibiymiş.
Tabii. Yakışır yani. İkinci gitmek isteyeceğim takım da bu arada Clippers'tan sonra Nets benim.
Öyle mi diyorsun?
Ben olsam öyle yapardım.
Ben olsam ne Clippers ne Brooklyn Nets.
Tek gerçek.
Tek gerçek New York Knicks. Ben Durant yerinde olsam New York Knicks'e düşünmeden giderdim.
Dur neyse bunu sonra konuşalım.
Neden?
Ne bileyim uzun konu. Yarı finale kalsın vakit diye.
Ha tamam. Hemen çıkarım. Bu da Brooklyn'e gibi. Gidip Brooklyn'de iyi bir playoff geçirdi. Hem evlerinde bir maç kazandılar. Hem deplasmanda ilk maçı aldılar.
D'Lo fısladı ama.
D'Lo fısladı. İlk maçı iyi oynadı. Kazandıkları maçta da iyi oynadı. Kaybettikleri her maçta fısladı.
Çok düşük yüzdeyle oynadı. Genel olarak da normal sezonda koyduğu ağırlığı koyamadı.
Jared Dudley sağ olsun bize mükemmel bir seri izledi.
Evet Dudley Simmons'ı konuşalım biraz istersen.
Dudley Simmons her ne kadar sosyal medyada dalga geçilse de işte Dudley sen kimsin Simmons'a laf ediyorsun yapılsa da.
Veya Simmons'ı da horo gören çok.
Bence
yani Jared Dudley'e göre değil de genel olarak.
Ben Simmons hakkında dediği her şey doğru. Bence Jared Dudley eğer ileride bu yönde bir karar kullanırsa iyi bir NBA koçu olabilir.
Yok zaten sağ dışı açılardan kendini geliştirmeye, teknik açıdan geliştirmeye bayağı uğraşan bir adammış. Hatta Nets özellikle o yüzden onun takımda kalmasını veya yer almasını istemiş. Hani bu karakter veteran ve ilerisi içinde koçluk düşünen birinin takımın içinde yer almasını istemiş.
Jared Dudley çok zeki oynadı zaten yani. Tüm maç o boyuna ve fiziksel defolarına rağmen Embiid'i o kadrodaki diğer devlere bile nazaran iyi savundu.
Bence gayet iyi bir stretch for yedeği veteranı yani.
Kesinlikle öyle. Bir de zaten Ben Simmons hakkında şey demişti işte açık sahada bir All-Star oyuncusu. ama yarı sahada da averaj bir oyuncu demişti. Aslında dönüp baktığımızda da Ben Simmons'ın yarı sahada averaj olarak nitelendirilmesi bana pek de garip gelmiyor. Yarı saha statları ortada. Yani sonuç olarak dribbling üstü böyle çok net bir şekilde Kyrie Irving vari hareketlerle çembere gidemiyor. Hiçbir şut tehdidi yok. Yarı sahada sadece aldığı ofansif reboundlar üzerinden veya sağa sola doğru kaçıp yarı muklarıyla sayı üretiyor. Ki Jared Dudley'de
asist yönünde
var. Asist yönünde var. Ki Jared Dudley'de şöyle bir açıklama da yapmıştı. Averaj dememin sebebi yarı sahada onu durdurmanın yollarının belli olması demişti. İşte sağ ve sol hook'unu her zaman kullanıyor. Aldığı yere göre tek bir hook atıyor. O ezberimde dedi. Onun dışında şut olmadığı için de yakından savunmaya da gerek yok. Pot altında bekleyip bu hareketleri yapınca gayet de kısıtlandırabildiğini söyledi. Ki bence de doğru dedi.
Yok, söylediği doğru zaten. Sadece yani bunu söylersen hani Jared Dudley seviyesinde bir oyuncu, Ben Simmons seviyesinde bir oyuncuya bunu söylerse bu olay olur, gündem olur. Yani zaten belki de gündem olması için söylüyor. Yani doğru bir yorum ama hani sonuçta hani her doğru yarımı söylemek doğru değildir ya. Ben yanlış da demiyorum bu arada. Sadece hani böyle bir şeyin olay olması, hani tırnak içi Jared Dudley'nin linç edilmesi normal diyorum sadece. Ama en azından sonuç olarak 4-1 sanki rahat geçilmiş gibi gözükse de ya öyle deli de zorlamadı Nets ama yani genel olarak en azından elektrikli, playoff'a yakışır bir maç oldu. Hani ilk turdaki bazı serilerin daha rahat geçtiğini düşünürsen o açıdan hani üstüne konuşulabilir bir seri haline getirir deyip istersen asıl ana menü olan yarı finale geçelim.
Hocam bu sabaha karşı Philadelphia ilginç bir şekilde Toronto'yu yendi deplasmanda.
Ben dün gecekilere hala bakamadım bu arada. Oradan sen bahset.
Philadelphia Toronto'yu yendi.
Butler büyük oynamış.
Butler son çeyrek kahramanlığı yapmış. Sene clutch bir sayı atmış mide virüsüyle oynamasına rağmen. Ve hem benim de seri başlamadan önceki tespitim hem de çeşitli basketbol duayenlerinin de tespiti bu yönde. Ibaka, Van Fleet özelinde ve Danny Green de buna dahil. Bu üçlüdeki düşüş Toronto'yu olduğundan daha aşağı çekiyor.
Evet.
Bu üçlü şu an artı da oynamıyor. Eksi de oynuyor kesinlikle. Normal sezonda ya da bildiğimiz Toronto'ya da yapmasını beklediğimiz hareketlerden biri ise Ibaka, Van Fleet ve Danny Green üçlüsünün takımını işte artılarda tutmak. Ne zaman ki bu üçlü averaj üstü bir oyun sergilerse o gün şartlar ne olursa olsun ben Toronto'nun Philadelphia'ya geçeceğini düşünüyorum. Ya yani bu kride kritik üçlü, hatta ikili diyelim, Ibaka ve Danny Green.
Takım biraz fazla Kawhi ve Siakam'ın omuzlarına kaldı.
Evet, Ibaka ve Danny Green biraz bu yükü aldığı an Toronto rahat bir şekilde geçer diye düşünüyorum.
Sixers için de ama ev sahibi avantajını alması iyi bir durum bence. Hani bu durumdan faydalanarak. Çünkü favori değiller bence asla. Değil ne mi? Bu seri için ne Doğu şampiyonluğu için. Embiid'in de ikinci maçta sağlık problemi nedeniyle hem az süre aldı hem az şut kullandı hem az şut soktuğunu düşünürsek Butler'ın sahaya iyi bir karakter koyması, takımın genelinin üstüne düşeni yapması sonucu ev sahibi avantajını Toronto'nun elinden almak önemli bir durum bence. Yani Sixers için bir artı bu kesinlikle ilerisi için.
O zaman bu seride hakkında fazla konuşmak istediğim bir konu var mı? Bence Milwaukee-Boston ilk maçı daha çok şeye gebe.
Evet evet. Tamam, onu konuşalım. Onu izledik zaten.
Onu baştan sona izledik canlı.
Saati çok iyiydi.
Mike Budenholzer hocamın acil bir ayar kayması lazım. Bir.
Antetokounmpo şey demiş bu arada. Oyun stilimizi değiştirmeyeceğiz gibi bir şey demiş. Veya biri Antetokounmpo'yu kullanış şeklimizi değiştirmeyeceğiz demiş de olabilir. Tam emin olamadım. Hayır şu an. Hayır yani. Tamam. Ama mesaj aynı yani. Evet, hani değişmeyeceğiz.
Değiştirmesinler. Sadece ben basit setlerle Al Horford'la Antetokounmpo eşleşmesini kırmaları gerektiğini düşünüyorum. Eğer Boston Horford'u Antetokounmpo'nun üstünde bırakmakta ısrar ederse de doğal olarak bazı switch zamanlamalarından dolayı şut zaafı vereceklerdir. Mirotić Antetokounmpo ikilisiyle başlayarak bu şut zaaflarının da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Burada ama bir Al Horford övmek lazım ya. Adam Embiid'i, Antetokounmpo'yu yani böyle unorthodoks tutması zor. Kim varsa ona veriyorlar ve hakikaten ciddi yavaşlatıyor. Ciddi performansını düşürüyor. İlk maç yavaşlatmadı,
tuttu.
Aynen tuttu yani. Evet öyle de bakabiliriz. Antetokounmpo mesela 3-3'lük attı hatırlıyorsan. Bir yerde 3'tü yani. En son 3-3 attım hatırlamıyorum. Ama içeriden o diğer takımlara, bütün takımlara, diğer 20 28 takıma kurduğu dominasyonun hiçbirini kurdurmadı Boston ilk maçta. Bunun temel faktörü, hatta yani %80-90'ı Al Horford'un becerisi.
Ama şöyle bir şey de var.
Ve bunu ilk yapışı da değil, dediğim gibi NBA'de de yaptı.
Milwaukee Antetokounmpo'yu rahat bir şekilde topla da buluşturmadı hiç. Yani Antetokounmpo'nun tüm drive'ları işte dışarıdan hızlanıp gelmeye çalışıyor. İşte reverse'ı bir ayak hareketiyle potaya gitme tarzında oldu. Bir de üstüne üstlük kötü foul attığı bir gündeydi.
Bir de çok üçlük denediler. Yani Bucks çok üçlük denedi. Evet. Hani onlar sonuçta üçlükle yaşayıp üçlükte ölmek demek yani. Çok üçlük denemek. Bu şey demek değil. Tabii ki böyle bir anda oyun stillerini değiştirmeyecekler ama hani biraz fazla mesela atıyorum bir fake gösterip bir tane çabuk el değiştirme hareketiyle çembere gitmek veya işte illa hani çembere giden adam bitirecek diye bir şey de yok. O savunmanın dengesini bozup oyuncu yine üçlükte biter ama çok daha boş üçlükte bitebilecek pozisyonlarda uğraşmayıp tırnak içi üçlük denedikleri çok oldu bence.
Ya aslında Brogdon dönse tüm sorunları çözülecek bence.
Bayağı geliştirdiği yani, kesin.
Ben Bledsoy'la da değil, George Hill, Brogdon, Mirotić, Middleton ve Antetokounmpo 5'inin verimli olabileceğini düşünüyorum. Antetokounmpo'nun yanına 4 tane üçlük tehdidi olan adam. Bunlardan biri uzun oyuncu Mirotić. Kesinlikle işte Al Horford her ne kadar tek başına tutmuş gibi gözükse de Boston birçok Antetokounmpo post oyununa ikili sıkıştırma getirdi. Aktif olarak getirmese de bir oyuncu hep çok yaklaştı. O caydırıcılığı korumak tarafını kapamak için. Bunun yanına 4 tane E3-4 dizdiği zaman Antetokounmpo'da eli de böyle kazma olan bir oyuncu değil. Aklı da çalışıyor. O dışarıdaki boşları bence rahatça bulabilir. Dışarıdaki oyuncularda bu 3 sayıyı yüksek verimde soktukça rakip takımda işte Boston taktik olarak da bu ikili sıkıştırmayı getirmekten vazgeçer diye düşünüyorum.
Hayward da iyi oynadı. O da sezonun sonunda zaten toparlanıyordu. Bu maçta da iyi oynadı. Kyrie yine iyiydi.
Kyrie iyiydi. Kyrie ilk periyot 3 tane imkansız şut soktu. sonra birkaç pozisyon yine kendi yarattığı üçlükleri kullandı. İsabet buldu maç sonu özellikle. Ya Kyrie'ye gerek kalan bir maç da olmadı yani.
Evet.
Takım olarak kolektif
asıl bir biçimde belirleyici aynen. Sonuçta Antetokounmpo Horford eşleşmesi oldu. Ama bu serinin devamı nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Yani Milwaukee bu maçın ardından nasıl bir stratejiyle çıkacak? Brogdon ne noktada dönecek? Boston bunu ne kadar devam ettirebilecek? Harbi yani zaten üstünde beklenti çok olan bir seriydi. Bence daha da ilgi çekici hale geldi.
Kesinlikle öyle. O zaman
Batı serilerine geçelim.
Gelelim.
Ben dediğim gibi dün geceki maçları hala yani ben tabii ki ben Twitter'dan Portland, baktım da izleme şansım olmadı.
Ben de Portland Denver maçını izleyemedim. O yüzden Houston Golden State'le.
Tamam. O zaman zaten daha seriler devam eder. Haftaya da yine konuşuruz zaten. Bundan sonra ana gündem maddemiz playoff. Euroleague de bitti. Final Four'a kadar Euroleague yok. Zaten alternatif liglere bakmıyoruz. Yani dolu dolu derinlemesine NBA konuşuruz haftaya falan.
Kesinlikle.
Diğer izlediğimiz maç Golden State Houston'la devam edelim.
NBA hakemlerine sesleniyorum. Eyyam yapmayın.
Eyyamcı hakemler.
Eyyamcı hakemler.
Houston'ı yediniz.
Kesinlikle. Tam hepsine faul demiyorum. James Harden birçok şutundan sonra kendini fazla flexleyerek rakibinin alanına düşüyor.
Abi o çok kritik bence ya. Hem genel basketbolun gittiği yön hem bu seride ya onlara ne çalacaklar, nasıl bir standart tutturacaklar? Çok en kritik nokta bu bence ya.
Şöyle o maç ben şey yönündeyim. Normalde eğer James Harden ve Dikey sıçrayan biri olsa ve Klay Thompson ya da Iguodala bu savunmacılar bu yaptıkları faulü Dikey sıçradığı yere gelip yapsalar kesinlikle faul. Ama bu yere düşmeyle ilgili NBA'in kuralı her ne kadar işte şutörün düştüğü noktaya gelip bozamazsın yönünde olsa da James Harden aşırı ileriye sıçrayıp gövdesini geriye atarak attığı için hakemlerin bazı pozisyonlarda faul çalmamasını anlıyorum ve çalmaması da gerekiyor. Buna eyvallah. Ama o maçta çok net bir şekilde ben en az 4 üçlük pozisyonu hatırlıyorum ele temas olan.
O saat çaprazdan bir tane Clay tutarken attığı mesela %100 faul yani.
Sol çaprazdan %100 faul var. Tepeden attığı faul değildi bana göre. Bir de ikinci yarı direkt aklıma gelen Chris Paul'un soktuğu üçlük var. Hatırlıyor musun onu? Hem bacağı hem ele temas olan bir pozisyon.
Onu hatırlayamadım.
Tepeden Chris Paul dripting üstü attı.
İşte ya o standardı nasıl tutturacaklar çok merak ediyorum. Çünkü mesela Harden faul de öne düşerek atıyor. Yani tam faul almaya çalıştığını biliyoruz Harden'da ama. Bu kadar ufak farklarla belli olan serilerde yani bir sayıyla yarım sayıyla biten serilerde bu kadar yetenek tavanı yüksek oyuncuların kapışmasında bu atışların çoğu üçlük atışlar, faul olsa dört atış olacak. Basket faul üçlükler psikolojikman momentumu çok değiştirir. Yani her açıdan çok kritik. Yani
bence her açıdan Houston ilk maç doğrandı.
Yani dediğim gibi sadece bu seri özelinde de değil yani. Genel olarak NBA'de step back, üçlük atmak ciddi bir silaha dönüştüğü için işte Lillard yine dün bir tane atmış highlight'ı çok evet, döndü işte. Back. Doncic malum. Harden zaten bu işin piri. Yani genel olarak hani fadeaway, bugün dün Kaan Kural tweet atmış. Güzel bir tweetti. Fadeaway'den step back'e kaydı. Üçlükte pozisyon yaratma yöntemi diye. Öyle gerçekten. Çünkü daha dengeli yani. Mantıken yerdesin. Hani diğerinde vücudan geriye çekiliyorsun. Diğerinde yerden geriye çekilip
ama zaten bence
olduğun yerden atıyorsun aslında.
Ya ben nasıl diyeyim? Ya mantıken böyle analitik olarak doğru biliyorum ama fadeaway ile step back aynı pozisyonlarda kullanılmıyordu ki.
Yok canım ama şey olarak söylüyor. Yani şut yaratma olarak söylüyor benim
anladığım. Ama zaten fadeaway'de kullanabilen kaç oyuncu var ki yani?
Yok çok az canım.
Zaten hadi
Kobe Nowitzki,
Durant, LeBron.
Ya az yani. Hani step ya back'i yapan da çok değil ama hani
back fadeaway'e göre daha
evet.
Şey bir şut tipi bence yani. Daha geniş oyuncu kitlesine hitap eden.
Aynen. Ya ama işte genel olarak üçlük atmak çok revaçta. İşte şey çok ya o zaten yıllardır yükselişte. Şey aynı şekilde. Yani genel olarak üçlük step back sonrası hem şey üstüne gelme açısından hem de iki hem hücumcu hem savunmacı yere inerkenki temaslar açısından da oyunun geleceğini direkt değiştirecek bir nokta olacak standart belirleme.
Öyle ama ilk maç özelinde biraz da taktiksel bakacak olursak bence Houston zaten bu sezon boyunca oynadığı basketbolun aynısını oynadı. İşte Eric Gordon'a full yeşil ışık üçlükte. Chris Paul ve Harden çok yan yana oynamadılar. Yani buna özen gösterdi ilk 3 periyotta. Harden işler sıkıştığı anda Izo'ya aldı topları. İşte Nene iyi bir katkı verdi. PJ Tucker istatistik hanesine her ne kadar aşırı sayı rebound ya da savunma pardon top çalma falan yazdırmasa da
top çalma yazdırdı bir tek hatta
daha evet top çalma yazdırdı. Müthiş bir savunma yaptı. Pozisyon bilgisiyle, sağdaki enerjisiyle. Buna rağmen Durant çok yattı vesaire. Ama dönüp baktığımda bence Houston ne yaptığını biliyor. Her maç bu şekilde oynayacaklar. Ve işte bu ilk maç özelinde tek topla biten bir maçta bu kadar faulleri verilmedi. Hatta son pozisyonda da Chris Paul'un Atıldığı pozisyon da fauldü bence. Tüm bunlara rağmen tek topla kaybettiler. Ben bu seriyi Houston'ın geçeceğini düşünüyorum.
Ben de çok istiyorum ve yani.
Hem istiyorum hem düşünüyorum. Bence hem de hak ediyorlar. Çünkü Golden State bence o eski işte çok iyi basketbol oynanıyor denen günlerinden şu an uzak takım olgusu olarak. Onları şu an en form olarak hem de yetenek olarak dünyadaki en iyi oyuncu olan şu an Durant kurtarıyor biraz. Playoff'lardaki ya da bazı fan gruplarını harekete geçirmeyelim. Şu an playoff'ların en iyi oyuncusu Durant. Yani Golden State'in sıkışan her hücumu Durant'te bitiyor. İşte Curry de artık o kadar hücum açmıyor. Klay Thompson da o kadar değil. Yani Golden State şu an NBA'in en iyi oyuncusuna sahip olduğu için hala öyle ya da böyle tutunabiliyor bu seviyede.
Draymond iyi başladı maça.
Draymond agresif
ve başladı. Seriye.
Seriye başladı. Bence Draymond bu seviyede götüremez seriyi. Ne agresiflik olarak
evet,
ne de
onun
işte bu saha içi yüzde olarak. Çünkü hiç şut denemedi zaten. Bir tane iki sayılık denedi.
Yok hep çembere atak etti.
Çembere atak etti. İşte buna da bir önlem alırlar. Bu kadar agresif ikinci maç hadi başladı diyelim. Ondan sonra zaten araya iki Houston maçı giriyor. Oralarda da seyirci desteği olmadığı için biraz daha sakin oynar diye düşünüyorum. Genel olarak benim Houston Golden State serisinden beklentim bu. Çünkü iki takımı da uzun süredir izliyoruz. Houston'ın zaten anlatılacak bir hücum planı yok. Ayzo üzerine dayalı. İyi bir savunma takımı. İlk maç özelinde Harden'a ekstra bir övgüm var. İlk maç Harden benim canlı izlediğim en iyi savunma performansını gösterdi.
Kendi savunması açısından değil mi?
Evet. Ben çok net 4-5 pozisyon fizikli savunma yapıp geçilmediği rakibi fotodan püskürttüğü anları hatırlıyorum.
Evet.
İlk defa şahit oldum yani.
Yani zaten savunması iyi olmadı, olmayacak da hiçbir zaman ama büyük ihtimal artık vasat seviyesine geldiği bence aşikar. Ama sonuçta genelde insanlar hep kötü savunmacı olarak görüyor. Biraz algıyı değiştirme açısından da bu tarz böyle akılda kalıcı performanslara imza atması önemli.
Kesinlikle. O zaman.
Ben de dediklerine katılıyorum. Son şunu ekleyeyim. Ben 4-3 Golden State'in eleceğini düşünüyordum. Şu an 4-3 Houston düşünüyorum. İki yani genel Golden State'in yani zaten şüphem olmadığı için değil hani bir şekilde o noktada yine Golden State fark yaratır ufak bir detaydan diye düşündüğüm için ama Clippers serisi işte Houston çok iyi bir Utah serisi geçirmedi ama yani genel olarak hakikaten şeyi artık hissediyorsun. Houston bu gece bunu oynayacak diye biliyorsun bunu ve onu oynuyorlar öyle veya böyle hani aşağı yukarı belli bir seviyede oynuyorlar. Yani Golden State'den daha istikrarlı, daha güvenilir geliyorlar bana. Belki tavanları hala daha düşük. Ama en azından istikrarları daha fazla. Daha beklentiler paralelindeler. O yüzden ben de Houston'a inanıyorum diyelim ve bu haftalıkta
programımızı noktalayalım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşürüz. Haftaya güzel bir NBA
Full NBA yayını.
Full NBA yayınıyla gelelim. Görüşürüz.
İyi akşamlar.